Ayrım 39, Huzursuz Adam, Henning Mankell. Sayfa 425. 33. Kısım. Ertesi gün Wallander Håkan von Encke ile görüşmelerinin yazılı bir özetini çıkardı. Elindeki belgeleri bir daha incelemeden geçirdi. Lois konusu kendisi için hala bir bilmeceydi. Eğer Ruslara bilgi sattığı doğruysa akıllıca hareket edip kendini çevreye önemsiz biri olarak tanıtmıştı. Aslında kimdi gerçekten diye merak etti Wallander. Belki de ancak öldükten sonra gerçekten anlaşılabilen şu insanlardandı. Skåne'de rüzgarlı yağmurlu bir gündü. Wallander pencereden iç karartıcı havayı inceledi. Bu yaz hatırladıkları arasında herhalde en berbat geçeni olacaktı. Yine de kendini zorlayıp Jussi'de uzun bir yürüyüşe çıktı. Kan dolaşımını hızlandırmalı ve zihnini boşaltmalıydı. Aklını meşgul eden problemleri hiç düşünmeden bahçesinde uzandığı sakin, güneşli günlere özlem duydu. Yürüyüşten dönüp üstündeki ıslak giysileri çıkardıktan sonra eski Rob de Chambre ile telefonun yanına oturdu ve adres defterini karıştırmaya başladı. İçi üstü çizilmiş, değiştirilmiş, eklenmiş bir sürü telefon numarasıyla doluydu. Dün arabada gelirken aklına eski bir okul arkadaşı gelmişti. Sölve Hagberg. O kendisine yardım edebilirdi. Aradığı onun numarasıydı. Birkaç yıl önce Malmö'de bir caddede tamamıyla tesadüf eseri birbirlerine rastlamışlardı. Sölve Hagberg çocukken bile garip biriydi. Wallander Sölve'ye rahat vermeyen çocuklardan birinin de kendisi olduğunu suçluluk duygusuyla hatırladı. Sebebi çocuğun miyop oluşu ve okula bir şeyler öğrenmeye gelmekteki kararlılığıydı. Ama Sölve'nin kendine güvenini baltalamak için yaptıkları her şey boşa gitmişti. Bütün ağır ve aşağılayıcı alaylar, bütün tekmeler ve yumruklar, çocuk ördeğin sırtından akan sudan silkinişi gibi hepsinden kurtulmuştu. Okuldan sonra hiç görüşmemişlerdi. Ta ki Wallander Sölve Hagberg'in Ya Çift Ya Hiç adlı TV şovunda yer alacağını öğrenip şaşırdığı güne kadar. Daha şaşırtıcı olanı ise seçtiği konunun İsveç denizcilik tarihi olmasıydı. Çocukken çok kiloluydu ki bu diğer çocuklar tarafından rahatsız edilmesinin bir sebebiydi. Ama o zamanlar şişko olduğuna göre bugün de herhalde şişmandı. Mikrofona doğru görünmez tekerlekler üzerinde yuvarlanıyormuş gibi hareket ediyordu. Kel de çerçevesiz gözlükler takıyordu ve Wallander'in okuldan da hatırladığı ağır bir Skåne aksanıyla konuşuyordu. Mona onun görünüşünü küçümsemiş ve mutfağa kahve yapmaya gitmişti. Ama Wallander oturup onun bütün soruları doğru cevaplayışını izlemişti. Adam tam bir özgüvenle verdiği doğru ve detaylı yanıtlar sayesinde yarışmayı kazanmıştı. Wallander onun bir an bile tereddüt etmediğini hatırlıyordu. İsveç'in uzun, karışık ve zor denizcilik tarihi hakkında gerçekten de her şeyi biliyordu. Hagberg'in en büyük arzusu bir denizci olmak. Ama şişman olduğu için askere alınmamış, eve kitaplarıyla model gemilerine geri gönderilmişti. İşte şimdi intikamını alıyordu. Kısa bir süreliğine gazeteler bu garip adama ilgi göstermişti. Hala Limhamn'da yaşıyordu ve hayatını çeşitli ordu kurumlarınca yayımlanan dergi ve kitaplara makaleler yazarak kazanıyordu. Basın Hagberg'in büyük bir arşivi olduğundan bahsetmişti. Elinin altında 17. yüzyıldan bugüne İsveçli denizciler hakkında kapsamlı ve güncellenen bir bilgi birikimi vardı. Belki Wallander onun bu arşivinde Håkan von Encke ile ilgili kendisine bilgi verecek bir şeyler bulabilirdi. Sonunda Hagberg'in numarasını yağlı gibi kaygan kenar kısmında H harfinin altındaki bölümde buldu. Telefonu alıp numarayı çevirdi. Bir kadın cevap vermişti. Wallander adını verip Sölve ile konuşmak istediğini söyledi.
Öldü.
Wallander afallamıştı. Birkaç saniyelik sessizlikten sonra kadın ona hala orada olup olmadığını sordu. Evet, hala buradayım. Öldüğünü bilmiyordum.
2 yıl önce öldü. Kalp krizi geçirdi. Ronneby'deydi. Emekli olmuş bir denizci grubuna konuşma yapıyordu. Konuşmasını takip eden yemekte yığılmış.
Siz eşisiniz sanırım.
Adım Asta Hagberg. 26 yıllık evliydik. Ona kilo vermesi gerektiğini söylüyordum. Ama onun bütün yaptığı kahvesine 4 yerine 3 şeker koymak oldu. Siz kimsiniz? Wallander açıkladı ve telefonu mümkün olduğu kadar çabuk tarafından kapatmayı arzu etti. Ona işkence çektiren o çocuklardan biriydiniz dedi kadın onu şaşırtarak. Adınızı şimdi hatırladım. Okuldaki zorbalardan biri. Hepinizin isminin olduğu bir listesi vardı elinde ve hayatınızın nasıl geliştiğini takip ederdi. Listedeki isimlerden biri için işler iyiye gitmediğinde memnuniyetini de gizlemezdi. Neden arıyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Onun arşivine bir göz atabilmeyi umuyordum. Size ben yardımcı olabilirim ama olmalı mıyım bilmiyorum. Neden onu rahatsız etmiştiniz? Aslında aramızda hiç kimsenin yaptığı şeyin gerçekten farkında olduğunu sanmıyorum. Çocuklar zalim olur. Ben de bir istisna değildim. Pişman mısınız? Elbette. Gelin o zaman. Sölve çok uzun yaşamayacağını hissediyordu. Dolayısıyla bana arşivi gösterdi ve nasıl kullanılacağını da gösterdi. Ama ben ölünce ne olacak bilmem. Ben hep evdeyim. Sölve arkasında iyi bir para bıraktı bana. Yani çalışmaya ihtiyacım yok. Kadın güldü. Parasını nasıl yaptı biliyor musunuz? Konuşmacı olarak çok aranan biri olduğunu sanıyorum. Bu iş için hiç para almazdı. Bir tahmin daha yapın. Bilemeyeceğim. Poker oynardı. Yasa dışı kumar kulüplerine giderdi. Sanırım bu polis olarak sizin de kendi uğraştığınız bir konu. Ben günümüzde insanları kumarı artık internette oynadığını sanıyordum. O bununla uğraşmazdı. Kulübü vardı, oraya giderdi ve bazen haftalarca evden uzak kalırdı. Ara sıra çok kaybederdi ama genellikle eve bir valiz dolusu parayla gelirdi. Bana parayı sayıp bankaya koymamı söylerdi. Sonra yatağa gidip uyurdu. Hem de belki günlerce. Bazen eve polis gelirdi ve bazen de kulübü bastıklarında tutuklanırdı. Ama buna rağmen değişmedi. Sanırım polisle iyi geçiniyordu. Ne demek istiyorsunuz? Ne diyeceğim? Arada sırada onlara ihbarda bulunuyordu demek istiyorum. Herhalde aranan tipler çaldıkları paralarla bazen kulübe gidiyorlardı. Kimse iyi yürekli, yaşlı, şişman adam Sölve'nin polisin ispiyoncusu olduğunu tahmin etmez de öyle değil mi? Her neyse geliyor musunuz, gelmiyor musunuz? Wallander adresi yazarken Sölve'nin Limham'da hala aynı sokakta oturduğunu fark etti. Wallander Asta ile o gün saat 5'te orada buluşmaya karar verdiler. Ardından Linda'yı aradı. Karşısına telesekreter çıkınca artık eve döndüğü mesajını bıraktı. Sonra buzdolabındakileri elden geçirdi ve kullanma tarihi geçmiş her şeyi attı. Ardından yeni bir alışveriş listesi hazırladı. Buzdolabı neredeyse tamamen boşalmıştı. Tam evden çıkmak üzereydi ki Linda aradı. Eczaneden geliyorum. Clara hastalandı. Ciddi bir şey mi? Her hasta oluşunda ölümün eşiğindeymiş gibi davranmana gerek yok. Ateşi var ve boğazı ağrıyor. Hepsi bu. Doktora gittin mi? Aile ocağını aradım. Her şey yolunda sanırım. Tabii sen telaşlanmaya başlayıp beni sinir etmezsen. Nerelerdeydin? Şu an için bunu söyleyemem. Aha, bir kadın, başka bir de işte, güzel. Kadın değil ama sana önemli bir haberim var. Kısa bir süre önce bir telefon geldi Hokkan'dan. Kızı birden kavrayamamış gibiydi, ardından bağırmaya başladı. Ne? Hokkan seni mi aradı? Nedir diyorsun böyle, neredeymiş? Nasıl, iyi mi, neler olmuş? Bağırmayı kes, nerede olduğunu bilmiyorum, bana söylemek istemedi. Sadece iyi olduğunu haber verdi. Kötü bir durumdaymış gibi durmuyordu. Wallander onun nefes alışlarının sıklaştığını duydu. Kızına yalan söylemekten dolayı çok rahatsızdı. Adadan ayrılmadan önce böyle bir söz verdiği için pişmandı. Ama gerekli unsurları söyleyeceğim ona dedi içinden. Kendi kızımı kandıracak halim yok. Çok garip görünüyor. Neden kaçtığı ile ilgili bir şey anlattı mı? Hayır, ama Louis'in ölümüyle bir ilgisi olmadığını söyledi. Duyunca o da bizim kadar şaşırmış. Kayboluşundan beri onunla hiç bağlantısı olmamış. Hans'ın annesiyle babası deliler mi baba? Bunu bilemem ama her neyse biz hala hayatta olduğu için mutlu olmalıyız. Sana iletmemi istediği tek mesaj buydu, iyi oldu. Ama ne zaman geri döneceğini ya da neden saklandığını söylemedi. Böyle mi söyledi? Yani saklanıyorum mu dedi. Wallander çok fazla açık ettiğini fark etti ama geri dönmek için çok geçti. Hangi sözcükleri kullandığını tam olarak hatırlamıyorum. Ondan telefon gelince karşısında benim de şaşkınlık içinde olduğumu unutma. Hans ile konuşmam gerekiyor Kopenhag'da.
Ben öğleden sonra dışarıda olacağım. Beni akşam ararsın. O zaman daha fazla konuşuruz. Hans'ın nasıl tepki gösterdiğini bilmek istiyorum.
Mutlu olmaktan başka ne olabilir?
Wallander telefonu can sıkıntısıyla kapattı. Linda doğruyu öğrenince bir de kızının öfkesiyle uğraşması gerekecekti.
Limham'la doğru yola çıktı. Neyle karşılaşacağını tam olarak kestiremiyordu. Ama oraya varınca büyüdüğü yere ne zaman dönse hep içine dolan aynı huzursuzluk ve yenilgi karışımı o duyguyu hissetti. Arabasını Asta Hagberg'in evinden fazla uzak olmayan bir yere park etti. Sonra da çocukken oturdu, apartmana doğru yürüdü. Binanın dış cephesi onarılmış ve yeni bir parmaklık yaptırmışlardı. Ama geri kalan her şeyi hatırlıyordu. İçinde oynadığı kum havuzu o günlere göre epey büyütülmüştü. Ve hep tırmandığı o iki huş ağacı artık yoktu. Kaldırımda biraz durup oynayan çocukları seyretti. Koyu tenliydiler. Hiç şüphesiz Orta Doğulu veya Kuzey Afrikalıydılar. Üstünde hicap kıyafeti olan bir kadın apartmanın kapı girişinde oturuyor, bir yandan örgü örüyor, bir yandan da çocuklara göz kulak oluyordu. Açık bir pencereden dışarı yayılan Arap müziği kulağına çalındı. Burası eskiden yaşadığım yerdi diye düşündü. Ama başka bir dünyada, başka bir zaman diliminde. Binadan bir adam çıkıp giriş kapısına yaklaştı. O da koyu tenliydi. Wallander'e gülümsedi.
''Birini mi arıyorsunuz?'' diye sordu yarım yamalık bir İsveççe ile.
''Hayır'' dedi Wallander. ''Yıllar önce burada otururdum.'' İkinci kattaki bir pencereyi gösterdi. Eskiden salonun penceresiydi.
''Burası güzel bir ev'' dedi adam. ''Burayı seviyoruz. Çocuklar seviyor. Burada korkmuyoruz.''
''Ne güzel. Elbette insanlar korkmamalı.'' Wallander başını sallayıp oradan ayrıldı. Yaşlanıyor olmak çok ağır bir duyguydu. Kendinden uzaklaşmak için adımlarını hızlandırdı. Asta Hagberg'in yaşadığı evin çevresindeki bahçe çok bakımlıydı. Ama kapıyı açan kadın televizyondan hatırladı. Sölve Hagberg kadar şişmandı. Terlemişti, saçları gelişigüzel toplanmış ve giydiği etek aşırı kısaydı. İlk başta kadının çok fazla parfüm sıktığını düşünmüştü ama daha sonra bütün evin garip kokularla iğrenç koktuğunu fark etti. Acaba evi dolaşıp elindeki parfümü mobilyalara mı sıkıyor diye merak etti. Saksı bitkilerinin mis kokusuyu da mı suluyor? Kadın kahve sordu ama Wallander istemedi. Burnunu dolduran evin buram buram havasıyla zaten şimdiden hasta gibi hissediyordu kendisini. Salona geçtiklerinde Wallander büyük bir geminin kaptan köprüsüne girdikleri hissine kapıldı. Nereye bakarsa gemi dümenleri, pusulalar, gıcır gıcır cilalanmış pirinç tutamaçlar vardı. Tavandan aşağı kilisenin birine bir zamanlar armağan olarak verilmiş bir gemi maketi asılıydı ve duvarlardan birinde de eski model bir branda. Asta Hagberg bir kaptan koltuğuna geçip oturdu. Wallander bu parçanın da denize açılmış bir gemiden temin edildiğini anladı. Sonra gidip ilk bakışta son derece normal görünen bir kanepeye geçip oturdu. Ama üstüne çakılı pirinç defada onun da bir zamanlar İsveç-Amerikan hatlarından Kungsholm'e ait olduğu yazıyordu. Bir ağızlığı taktığı sigarayı yakarak size nasıl yardımcı olabilirim diye sordu kadın.
Håkan von Encke dedi Wallander, eski bir denizaltı komutanı, artık emekli.
Asta Hagberg aniden bir öksürük krizine boğuldu. Wallander karşısındaki bu aşırı kilolu sigara içen kadının gözleri önünde yığılıp ölmemesini diledi içinden. Kadının 60'larında kendi yaşlarında olduğunu tahmin ediyordu.
Asta Hagberg gözlerinden yaş gelene kadar öksürdü durdu. Ardından da sakince hiçbir şey olmamış gibi sigarasını içmeye devam etti.
''Şu kayıp olan Håkan von Encke değil mi?'' dedi kadın. ''Ve ölen eşi Louis değil mi?''
''Sölve'nin çok büyük bir arşivi olduğunu biliyorum. İçinde Håkan von Encke'nin neden kaybolduğunu anlamama yarayacak bir şeye rast gelebilir miyim?'' diye merak ediyordum.
''Öldü tabii.''
''Eğer durum buysa, o zaman aradığım şey ölümünün nedeni olacaktır.'' dedi Wallander çekimser bir şekilde.
''Eşi intihar etti. Bu da ailenin büyük problemlerle boğuştuğunu gösteriyor, öyle değil mi?''
Masaya yürüyüp bilgisayarın üstündeki örtüyü çekip açtı. Wallander kadının tombul parmaklarının klavye üstünde ne kadar beceriyle ve hızlı hareket ettiğini fark edince şaşırdı. Birkaç dakika geçtikten sonra kadın sandalyesinin arkasına yaslandı ve gözlerini kısarak ekrana baktı. Håkan von Encke'nin kariyeri olabildiğince normal gözüküyor. Kariyerinde tahmin edebileceğiniz yerlere kadar yükselmiş. İsveç bir savaşa girecek olsa bir iki rütbe daha atlardı ama belli de olmaz tabii. Wallander ayağa kalkıp bilgisayara bakmak için kadının yanına geldi. Parfümünün kokusu öyle güçlüydü ki ağzından nefes alıp vermeye başladı. Ekranda yazılı şeyleri okudu ve von Encke'nin 40'lı yaşlarında çekilmiş olması gereken fotoğrafa baktı. ''Hiç sıra dışı görünen bir durum yok mu?'' ''Hayır, askeri okul öğrencisiyken atletizm müsabakalarında kazandığı birkaç ödülü var. İyi bir nişancıymış, oldukça formunda. Birkaç ülkeler arası yarışmada birincilik almış. Eğer bunu sıra dışı buluyorsanız.'' ''Eşiyle ilgili bir şeyler var mı?'' Tombul parmakları yine klavye üstünde dans etmeye başladı. Öksürük krizi de başlamıştı ama Louis'in bir fotoğrafı ekrana gelene dek durmayıp devam etti. Wallander kadının fotoğrafta 35 yaşlarında olduğunu tahmin etti, belki de 40'tı. Gülümsüyordu. Saçları permalıydı ve inci kolye takmıştı. Wallander ekrandaki metni inceledi. İlk bakışta sıra dışı veya şaşırtıcı gelen bir şey çarpmıyordu insanın gözüne. Habberk yeniden bir şeyler yazdı ve başka bir sayfa açıldı. Wallander, Louis'in annesinin Kievli olduğunu öğrenmişti. 1905'te Angela Stefanovic, İsveçli kömür ihracatçısı Hjalmar Sundblad ile evlendi. İsveç'e yerleşip İsveç vatandaşlığına geçti. Hjalmar ile 4 çocukları oldu. Louis en küçükleriydi. Gördüğünüz gibi her şey normal, dedi Habberk. Köklerinin Rus olması dışında mı? Ukrayna diyoruz artık bugünlerde sanırım. İsveçlilerin çoğunun kökü dışarıdandır. Bizler Finli, Alman, Hollandalı, Rus ve Fransız karışımıyız. Sölve'nin büyük babası İskoçyalıydı ve benim annemin de kökü Türkiye'ye uzanıyor. Ya sizinki? Benim ailem Smoland'da çiftçilik yaparlarmış. Aile soy ağacınıza baktınız mı hiç? Doğru dürüst demek istiyorum. Hayır. Bakarsanız siz de hiç beklemediğiniz bir şey görebilirsiniz. Bu sözlerimi bir yere yazın. Çok heyecan verici bir şey ama her zaman çok hoş olduğu söylenemez. İsveç kiliselerinde diyakoz olan iyi bir dostum var. Emekli olduğu zaman ailesinin köklerini arayıp öğrenmeye niyetlenmiş. Bir süre sonra kendisiyle doğrudan kan bağı olan iki kişinin 50'şer yıl arayla idam edildiklerini öğrenmiş. Biri 17. yüzyılın başlarındaymış. Cinayet ve hırsızlıktan hüküm giymiş ve boynu vurulmuş. Onun torunu 17. yüzyıl ortalarında Avrupa'da marş eden Alman ordusuna askere çağrılmış. O firar etmiş ve asılarak öldürülmüş. Bunları bulduktan sonra diyakoz arkadaşım soyunu araştırmaya devam etmekten vazgeçmişti. Kadın zar zor yerinden kalkıp Wallander'e peşinden diğer odaya gelmesi için işaret etti. Duvarlar yan yana dizili dosya dolaplarıyla doluydu. Çekmecelerden birinin kilidini açtı. Bir yandan dosyaları karıştırmaya başlayarak ''Ne bulacağınızı hiç bilemezsiniz'' dedi. Kadın bir tanesini çıkarıp masanın üstünde açtı. İçi fotoğraf doluydu. Wallander onun özellikle belli bir tanesini mi aradığını yoksa öyle rastgele mi karıştırdığını bilmiyordu. Siyah beyaz bir fotoğrafa gelince durdu ve alıp ışığa doğru tuttu. ''Bu resmi gördüğümü hatırlıyordum. Boşuna değil tabii.'' Wallander'e verdi. Wallander resimdekileri görünce şaşırdı. Uzun boylu, ince bir adam, papyonlu ve jilet gibi bir takım elbise içinde neşeyle gülümsüyordu. Stig Wennerström elinde kadeh tutuyordu ve konuştuğu kişi Håkan von Encke'den başkası değildi. ''Bu ne zaman çekilmiş?'' ''Arkasında yazar. Sölve tarih ve yer kaydetme konularında çok hassastı.'' Wallander bir kağıda daktilo edilip fotoğrafın arkasına bantlanmış yazıyı okudu. Ekim 1959, İsveç Deniz Kuvvetleri Delegasyonu'nun Washington ziyareti. Ev sahibi askeri ateşe Wennerström. Wallander bunun ne anlama gelebileceğini düşündü. Orada duran Louis olsaydı bir bağ kurmak daha kolay olacaktı. Ama kadın resimde yoktu. Resmin arka cephesinde görebildiği tek şey bir grup adam ve beyazlar içinde bir garson kadındı.
Eşleri bu tip seyahatlerde kocalarına eşlik ederler miydi diye sordu.
Seyahat edenler en üst düzeydekilerse ancak, Van der Ström sık sık eşini de yanında yemeklere, davetlere ve seyahatlere götürürdü. Ama resmin çekildiği sıralar von Encke üst düzey olmaktan çok uzaktı. Büyük olasılıkla yalnız seyahat etmiştir. Louis kendisiyle birlikte olsaydı mutlaka onun masraflarını da kendisinin karşılaması gerekirdi. Ve ayrıca İsveç askeri ateşesinin verdiği bir resepsiyona zaten katılamazdı.
Bu seyahate katılıp katılmadığını bilmek isterdim.
Hagberg yeni bir öksürük krizine tutuldu. Wallander gidip pencerelerden birini hafifçe araladı. İçerideki parfüm kokusu kendisini rahatsız ediyordu.
''Bu biraz sürer'' dedi. ''Araştırmam gerekecek. Ama Sölve'nin bunu da İsveç askeri delegasyonunun yaptığı bütün öteki seyahatlerin de detaylarını kaydettiğine eminim.''
Wallander Kungsholm'den alınma kanepeye geri döndü. Hagberg'in yan odada 1950'lerin sonunda Amerika'ya farklı zamanlarda yapılan yolculuklara kimlerin katıldığını gösteren listeyi ararken kendi kendine şarkı mırıldandığını duyuyordu. Kadının neredeyse 40 dakikasını almıştı. Wallander gittikçe sabırsızlanıyordu. Derken kadın gözlerinde zafer parıltısıyla elindeki bir sayfa kağıdı sallaya sallaya geliyordu.
''Bayan von Encke oradaymış'' dedi. ''Açık seçik olarak eşlik ediyor olarak sınıflandırılmış.'' İsminin yanında bazı kısaltmalar da var. Herhalde masraflarının ordu tarafından karşılanmadığını gösteriyordur. Eğer önemliyse o kısaltmaların tam olarak ne anlama geldiklerine de bakarım.
Wallander sayfayı aldı. Kumandan Karlay'ın idaresindeki delegasyon 8 kişiden oluşuyordu. Bu eşlik edenler arasında Louis von Encke ile binbaşı Karl Axel Auren'in eşi Merta Auren vardı.
''Acaba birisi bunun kopyasını çıkarabilir mi?'' diye sordu Wallander.
''O birisinin ne yapabileceğini bilemem ama benim bodrumda bir fotokopi makinem var. Kaç nüsa gerekiyor?''
''Bir.''
''Fotokopi başına 2 kron alırım.''
Kadın bodrum katına yollanmıştı. Demek ki von Encke'ler 8 günlüğüne Washington'daydılar. Bu Louis'in biriyle bağlantı kurabilmiş olması anlamına gelirdi. ''Evet ama bu gerçekten güvenilir bir bilgi mi?'' diye sordu kendine. Bu kadar çabuk, soğuk savaşın 50'li yılların sonunda çok daha yoğunlaştığını unutmamak gerekiyordu. Bu Amerikalıların her köşe başında Rus ajanlarını gördükleri bir devirdi. Bu seyahatlerinde özel bir durum meydana gelmiş miydi acaba? Asta Hagberg elinde belgenin çıktısıyla geri geldi. Wallander masaya 2 tane birlik kron bıraktı.
''Sanırım arzu ettiğiniz kadar yardımcı olamadım.'' dedi Hagberg.
Kayıp kişileri aramak genellikle çok ağır ilerleyen, insanı usandırıcı bir iştir. Her seferinde yalnızca bir adım atarsınız. Kadın onu dış kapıya kadar geçirdi. Wallander temiz havaya çıkınca rahatlamıştı.
''Yeniden aramaktan çekinmeyin'' dedi kadın. ''Ben hep buradayım. Eğer size bir yardımım dokunursa seve seve ederim.''
39. Ayrımın sonu. Sayfa 437.